Evet, gerçekten çok güzel bir ilahiydi. Hepsi çok güzel. Gerçi bu sonuncusu hakikaten bizi tam yüreğimizden yakaladı. Hele bu son olay oldukça ilginç. İki kişinin birden aynı ilahiyi aynı anda duyup da bu hafta seslendirmek istemesi gerçekten bunda Tanrı'nın elinin olduğunu bize gösteriyor. Demek ki Tanrı'nın eli kilisemizin üzerinde kutsal ruhu aracıyla bizlerle birlikte. Bunun için hamdolsun. Şimdi evet ilk ayetimizi alalım. Yaratılış 1. bölüm 1. ayete gidiyoruz. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Evet, en baştan başladık. Demek ki bugün bayağı uzun gideceğiz. Şimdi böyle insanlar vardır biliyorsunuz. Bir şeye başlarken en baştan başlarlar her zaman ki iyice bir temele otursun da karşıdakinin kafasında soru işareti kalmasın. Mesela ben lisede böyle birisini tanımıştım. Bütün ödevlere "Dünya ateşten bir toptu" diye başlıyordu. Ondan sonra yavaş yavaş konuya giriyordu. Öyle olduğu zaman daha bir tutarlı olduğunu düşünüyordu. Biz de öyle yapıyoruz. Yaratılış birden başladık. Evet, Tanrımız evreni yarattı ve iyi olduğunu gördü. Sonra da Yaratılış 1:27-29'a gidersek, Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsadı ve "Verimli olun, çoğalın" dedi. "Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu ve tohumu, meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak." Çok güzel değil mi? Yani her şey düşünülmüş, her şey hazırlanmış ve insana bir bütün olarak hazır şekilde sunulmuş. Sanki her şey dahil bir tatil köyüne gelmişiz gibi. Bizlerden hiçbir şey esirgenmiyor, her şey hazır. Bizim orada tatil köyünde bir haftayı en iyi şekilde geçirmemiz için her şey ayarlanmış. Ama bu Tanrımızın hazırlığı bir hafta için değildi, bir ay için değildi, bir mevsim değildi. Sonsuza dek hazırlanmıştı. Biz bütünüyle hazır bulduğumuz bir dünyadayız. Her şey bizler için hazırlandı. Tanrı hepsini bize verdi. Ama burada bir şey var, bu önemli. Biz her şeyin sahibi değiliz. Tanrı bize kullanmamız için verdi. Biz hazır bulduğumuz bu şeyleri Tanrı adına kullanmak, iyiye ve güzele doğru kullanmak üzere dünyaya geldik ve bize bu sebeple verildi. Bizi bir anlamda bunlar üzerinde yönetici yaptı. Zaten kendisi de söylüyor, "Sizin denetiminize verdim" diyor. Dünya bizim değil, canlılar bizim değil, bitkiler bize ait değil. Biz kullanıyoruz ama bize ait değiller. Zaten Tanrı da şöyle söylemedi biliyorsunuz. "Alın bu dünyayı, ne yaparsanız yapın, bana lazım değil. Sizin olsun, bana hiç gerek yok. Tepe tepe kullanın, sizin olsun" demedi. Öyle oldu ama biz sanki öyle anladık ki dünya kaynaklarını sınırsızca tüketiyoruz. Türlerin soyunu kurutuyoruz, ırmakları zehirliyoruz, göller kuruyor, canlılar yok oluyor, bitki türleri yok oluyor. İklimler değişiyor. Sanki böyle anlamış gibi davranıyoruz. Mesela iklimlerin değiştiğini şöyle söyleyebiliriz ki ben bu yaşa geldim. İstanbul'da bu kadar yağışlı ve fırtınalı bir yaz görmedim. Keza geçen kış neredeyse hiç kar yağmadı. Böyle bir şey de görmemiştim. Az çok her kış kar yağardı. Yani bir değişiklik var. Şimdi uzmanlara göre iklimler kayıyor ve Türkiye subtropikal iklim kuşağına girmek üzereymiş. Öyle olursa fena olmayacaktır. Bu kadar çok kavga eden sert insanlar olmayacağız. Demek ki samba yapacağız, sokaklarda eğleneceğiz. Belki futbolda daha iyi oluruz. Bu bizim için önemli. Ama dünya için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü dediğim gibi türler yok oluyor, bitkiler yok oluyor, kaynaklar azalıyor. Şimdi dünya bize nasıl teslim edilmişti? Şöyle bir resme bakalım. Bir resmimiz var. Evet. Gayet güzel, her şey hazır değil mi? Sürülü tarlalar var, meyve dolu ağaçlar var. Bu bir ortaçağ derebeyinin şatosu da tepede duruyor diyelim ki. Bir feodal senyör, bir lord. Hani filmlerde, romanlarda gördüğümüz gibi böyle bir bunun başında bir efendi var. Ve bu topraklar ona ait ama efendi başında durmuyor. Efendi ya bir savaşa gitmiştir. Ya Londra'ya gitti, siyaset yapıyor. Mesela Londra diyelim ya da Paris. Veya dünya gezisine çıkmış. Mülkünün başında değil. O zaman bu mülk tamamen başıboş kalmaz. Ne olur? Bir kahya vardır. Bütün çiftliklerde bugün olduğu gibi. Bir kahyayı kendi yerine bırakmıştır. Ve o lordun adına, efendinin adına o çiftliğin, malikanenin, şatonun ve civardaki köylerin işlerini halleder. Bu topraklar lord yerinde değil diye sahipsiz kalmaz. Köylüler çalışmayı bırakmaz. Tarlalar sürülür, hayvanlar sağılır, beslenir, büyütülür, kiralar toplanır ve her şey yerli yerindedir. Aslında toprağından hiç uzaklaşmasa da lordlar, efendiler gene de halkıyla pek ilgilenmez. Onlar bir tek kahyayı tanırlar. Halk ne yapıyor? Çok da umurlarında olmaz. Bir tek işleyişe bakarlar. Şükürler olsun ki Tanrımız bize karşı böyle değil. Bizi kutsal ruhu aracılığıyla denetler her zaman. Bize yardımcı olur. Kutsal yazılar elimizdedir. Bunları okuyabiliriz. Bize yol gösterir. Biz böyle bu kadar başıboş değiliz. Evet, Tanrımız bizi yeryüzünde bir kahya olarak bıraktı. Bu çiftliğin, toprakların, sürülerin bereketi için yeryüzünde bizi bıraktı. Bunların tapusu bizim değil. Başkasına ait. Ancak bir işletme hakkına sahibiz biz. Bunları iyilikten, doğruluktan, dürüstlükten ayrılmadan Tanrı adına denetleyeceğiz ve bereketini almaya çalışacağız. Herkes Tanrı'nın verdiği görevi kendi imkanları çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür. Çünkü başıboş değiliz. Bir işletme hakkımız var. Onu en iyi şekilde yerine getirmek durumundayız. Aslında Tanrı'nın gözünde büyük bir lordun, efendinin, derebeyinin, kralın, başbakanın ya da imparatorun durumuyla en sıradan bir işçinin, köylünün durumu arasında fark yoktur. Onun toprağında bulunuyoruz ve onun egemenliği için, onun egemenliğinin gelmesi için, onun yeryüzü üzerindeki idealinin gerçekleşmesi için hepimiz çalışmak zorundayız. Tanrı'nın tasarısını gerçekleştirmek için herkes kendi imkanları dahilinde sorumludur. Bu sorumluluktan kaçılamaz. Yani ben bugün çalışmasam olur mu diyebiliriz günlük hayatımızda ama hayatı bir bütün olarak düşünürsek bu hayatın içinde Tanrı adına yapmamız gereken şeyler vardır. Hepimiz için bir yükümlülüktür. Keza bu uzaklara gitmiş lordumuz da bir gün geri döner. Uzaklardan daha yaklaşmaktadır, bir gariplik hisseder. Diğer resme geçelim. Bir şeyler ters gitmekte. Ve yaklaşıyor, bir de ne görsün? Ekili topraklar kurumuş, tarlalar bozulmuş, hayvanlar ölmüş. Ondan sonra ilgisizlik var. Köylüler isyan etmiş, işte malı mülkü sırtlamışlar, kaçıyorlar. Kimisi açlıktan ölmüş. Şatoda zaten yanmış, yıkılmış. Şatoyu da ateşe vermişler. Şimdi Lord tabii ki soracak kahyaya. Ne oldu diyecek. Sen ne yaptın? Kahya hiç diyecek. Valla senin için hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysam kendim için yaptım. Her şeyi üstüme geçirdim. Köylüleri aç bıraktım. Onlar isyan ettiler. İşte ortalığı yakıp yıktılar. Hayvanlar ilgisizlikten öldü. Tarlalar kurudu. Bir 3-5 kuruş vardı elimde. Onu da silaha yatırdım. Çünkü isyan çıktı. Köylüleri bastırmaya çalıştık. İşte hiç. Sana hiçbir şey veremiyoruz. Kusura bakma. Şimdi bu kahyamız iyi bir kahya mıdır? Görevini yerine getirmiş midir? Herhalde yerine getirdiğini söyleyemeyeceğiz. Şimdi bu Lord Efendi de yerine bırakacağı kahyayı hiç mi seçemedi? Hiç mi insandan anlamıyor? Şimdi bu noktada size ben bir öykü anlatmak istiyorum. Bu aslında tarihsel bir gerçek. Bugünkü Romanya denilen ülke bir ara Osmanlılara bağlı bir ülkeydi. 16. 15. yüzyıllarda. O ülkeye kral olacak kişi İstanbul'da seçilirdi ve oraya gönderilirdi. Hani İncil'de de vardır, kral olarak seçilir. Bazıları bu şeyi yadırgar, kral nasıl seçilir? Krallar da seçilebiliyor. Birileri seçip sen oraya kral ol, benim adıma yönet diyebiliyor. Kim Osmanlı siyasetine uygunsa onu kral olarak, yani Romencesiyle voyvoda olarak o ülkeye gönderiyorlardı. Günümüzde de biliyorsunuz güçlü devletler böyle bir takım ülkelere yönetici gönderirler. İşte aynen öyle, kendi politikalarını uygulayabilmek için kendilerine yardımcı olabileceğini düşündükleri birisini oraya yolladılar. İşte Vlad Tepeş'te bu resimde gördüğünüz bey, Vlad Tepeş'te gençliği İstanbul'da geçmiş. Muhtemelen bugünkü Bankalar Caddesi'nde oturmuş bir zattı. Bankalar Caddesi'nde bir görebilir miyiz o cadde olarak? Evet, burası. Bütün ilk bankaların ve genel müdürlüklerinin bulunduğu önemli bir finans merkeziydi eskiden. Hala da öyledir. Gene Vlad Tepeş dostumuza geri dönelim. Vlad Tepeş Fatih tarafından, Fatih zamanında Romanya'yı yönetmek üzere gönderildi. Ve orada görevine başladı. Şimdi Vlad Tepeş adı size bir şey çağrıştırmıyor olabilir. Ben size bilinen adını söylemek istiyorum. Drakula. Bu bey Drakula olarak bilinirdi. Bu Romence'de ejder ya da şeytan, öyle bir anlama geliyor. Neden böyleydi adı? Şimdi bu Vlad Tepeş görevine başladıktan bir süre sonra şatonun etrafından, köylerden genç kızlar kaybolmaya başladı. Ve bir söylenti çıktı. Vlad Tepeş bunların kanını içiyormuş. Ama kimse de buna ses çıkaramıyordu. Çünkü Vlad Tepeş kendisine en küçük bir şekilde itiraz edenleri yakalayıp kazığa oturtuyordu. O yüzden kendisine kimse ses çıkaramadı. İsyan etmeye çalışmadılar. Biz de Türkçe'de Vlad Tepeş'i Kazıklı Voyvoda olarak biliyoruz. O Voyvoda Caddesi neden onun adını anmış bilemiyorum. Bankalarla vampirlik benzer şeyler olabilir mi? Yani bir şey çağrıştırmıyor değil mi? Evet. Tarihi bilinen en önemli vampirinin oturduğu semtte bugün bankalar var. Neyse, sonuç olarak Osmanlılar bir vampire görev vermişlerdi. Bugün de dünyamızda yabancı güçlerin kuklası olarak görev yapan yöneticiler var. Ama en azından vampir değiller, biliyoruz. Yani biraz yolsuzluk yapıyorlar, biraz bir şeyler yapıyorlar ama kan içmiyorlar. Yani bir seçim afişi olsa şöyle olabilir. O sizden biri, vampir değil. Oy verebilirsiniz, tamam mı? Çok güzel. Evet, Bram Stoker'ın romanında bahsettiği Drakula işte buydu. Bu arada kont değildi, prensti, kral oldu. Yani kral Drakula. İşte kısa süre sonra Fatih Mehmet yanlış bir adam seçtiğini anladı. Drakula halkı için iyi bir yönetici olamamıştı. Bir kere kan içmeyi seviyordu. İkincisi de insanları kazığa oturtmayı seviyordu. Dolayısıyla ülkede huzur kalmadı. Gelir de kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Deminki kahyamız gibi. İşler iyice kontrolden çıktı. Fatih bunun üzerine bir ordu yolladı bugünkü Romanya'ya. Yalnız Vlad Tepeş herhalde savaş meydanında da bayağı sert bir insan olmalıydı ki bütün bu Osmanlı ordusunu esir etti. Ve 20 bin kişiyi hep birden kazığa oturttu. Bir orman oluşturdu. Ve Fatih daha büyük bir orduyla tekrar gittiğinde kendi ordusunu bu şekilde kazığa oturtulmuş bir orman halinde gördüğünde ağladı. Yani bunu tarihler yazar. Çünkü iyi birisini seçememişti. Herhalde orada seçiminin yanlış olduğunu anladı. Şimdi buradan konumuza tekrar geri dönersek, en başa dönersek, Tanrı bizleri kahya olarak seçtiğinde doğru mu davrandı, yanlış mı yaptı? Yani Tanrı yanlış yaptı diyebilir miyiz? Bu arada bir şeye de konuyu bitirmeden değinmek istiyorum. Vlad Tepeş'i herkes böyle biliyor ama Romenler milli kahraman olarak bilir ve bu vampirlik ve diğer şeyleri Türklerin ve Bram Stoker'ın uydurduğunu söylerler. Bilmiyorum, internette bakabilirsiniz. Belki de kahramandır. Bir taraf tutmuyoruz. Evet, Yaratılış 1:28'e gidelim lütfen. Tanrımız kahyası insanı, vekili insanı yaratıp yeryüzüne bıraktı ya. Onları kutsadı ve verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Tanrımız bizleri onun adına bu dünyayı yönetmek üzere vekil olarak atadı, bir kahyası olarak bıraktı. Kendi suretinde, yani kendi benzeyişinde yarattığı insanı bunun için görevlendirdi. Şimdi bir daha soruyorum. Tanrımız yanlış seçim yaptı biz insanlara bu görevi vermekle diyebilir miyiz? Hayır, kesinlikle hayır. Evet, yeryüzünde çok kötü şeyler var. Demin anıldı, gene anılacak. Bu hep aklımızda. Ne zaman haberleri açsak bu tür acı verici şeylerle karşılaşıyoruz. Dünya her geçen gün kötüye gidiyor. Evet, doğru. Günahımız çok. Ama günahımız ne kadar çok olursa olsun, aramızda pek çokları Tanrı'ya itaat etmeyi, onun adını anmayı, onun yüceliğini biliyor, bunu kabul ediyor. Aynen burada bugün toplandığımız gibi bütün umudumuz ve amacımız Tanrı'nın adını yaymak, onun adını insanlara ulaştırmak, bize verdiği emir doğrultusunda onun müjdesini duyurmak ve evden kaçan kayıp kuzuları bulup getirmek o son gün gelmeden önce. Yani Tanrı'ya ait olanı biz Tanrı'ya geri vereceğiz. Evet, Tanrı'nın gözünde bizler birer vekiliz. Bize bu dünyayı ve içindekileri nimet olarak verdi. Bunlar bizim için nimetlerdir. Tanrı'ya biz peki ne veriyoruz bize bu verdikleri karşılığında? İşte bugünkü konumuzun özü de zaten bu. Kahya olarak insan, vekil olarak insan. Biz ne veriyoruz Tanrı'ya? Şimdi kötü örnekleri gördük. İyi örnek nasıl olmalı? Efendi geri geldiğinde kendisine bırakılanları arttırmış olarak, aynen değil, eksik değil, arttırmış olarak geri vermeli, öyle değil mi? Sen bana 3 verdin, ben 5 yaptım, 10 yaptım, neyse. Bu şekilde kendisine verilenleri arttırmış olarak Tanrı'ya vermekle yükümlüyüz bizler de. Şimdi bizler birey olarak, evet, aynen o çiftliğin kahyası gibiyiz dedik. Bir malikane kahyası, bir CEO gibi, tıpkı bir şirketi yöneticisi CEO deniyor şimdi. Eskiden genel müdür deniyordu. Şimdi daha havalı. CEO gibiyiz. Şimdi böyle deyince aramızdan birileri de şöyle düşünebilir. Ben CEO falan değilim ki. Ben işte maaşla çalışıyorum, ay sonunu zor getiriyorum. Evet, haksız da olmazsınız. Ama Tanrı'nın planında gene de herkesin bir yeri, bir rolü vardır. Küçük ya da büyük. O apayrı bir şey. Ama bir şekilde rolümüz var. Bunu yerine getirmekle yükümlüyüz. Tanrı bize bir rol, bir görev verdiyse eğer, bunu üzerimize düşeni en iyi şekilde gerçekleştirmek bizim görevimizdir. Şimdi şöyle de diyebilirdik tabii ki. Ben niye başrol olmuyorum? Niye Leonardo DiCaprio'ya verdiler o rolü? Ben de işte Titanic batıyor, arkada suya düşüyorum. Bir tür rolüm o kadar. O zaman ben de böyle yaparım. Kameraya, değil mi? Tam film çek, Titanic batıyor. Böyle yaparım. Yani filmi bozarım. Uymam yönetmenin bana söylediğini. Şimdi bu doğru bir yaklaşım Olmaz elbette, biliyoruz. Yani filmi mahvetmeyeceğiz, rolümüz küçük diye. O da o kadar rol verdiyse bana daha küçük rol vermiş. Bir de unutmayacağız, en büyük rol ama en zorlu rol de İsa Mesih'e verildi. Onun rolü hepimizden ağırdı, yükü ağırdı. Yapmak olduğu görev hepimizden çok daha büyüktü. Matta 26:39'a gidersek, biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun. Yani ben bu rolü şöyle oynasam olmaz mı demedi. Yine de senin istediğin olsun dedi. Bizler de şimdi kendi rolümüz öyleydi böyleydi, çok küçük çok büyük, az bütçeli çok bütçeli. Bunlara bakmayıp kendi görevimizi, rolümüzü yapmaya çalışmalıyız. Elimizdekini en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Bir de biz şöyle bir şey var. Ortaya ne çıkacağını tam olarak bilmiyoruz. Yani bu rolümüzü yaptıktan sonra ortaya ne çıkacak, nasıl bir şey olacak? Biz neden bunu yapıyoruz? Neden bu hayatı bu şekilde yaşıyoruz? O niye öyle, ben niye böyleyim? Bunları bilemiyoruz ve tamamını göremiyoruz. Zengin olmayanlar var, daha zengin olanlar var, daha fakir olanlar var. O zaman şöyle karşılaştırmalar da yapılıyor haliyle. Tanrı bana daha çok para verseydi ben de verirdim. Kiliseye daha çok yardım ederdim. Daha çok görev üstlenirdim. Doğru, bunlar yanlış değil. Olabilir. Ama Tanrı'nın planı hakkında pek bir bilgimiz yok maalesef. Bizler yalnızca kendi hayatımızı, çevremizi, işte yakınlarımızı, bunların neler yapıp ettiklerini biliyoruz. Ve sınırlı bir şekilde görebiliyoruz. Bütününü göremiyoruz. Mesela şey düşünün, tek hücreli bir amip düşünün değil mi? Tek hücreli bir canlı ve karşısında bir insan. Şimdi o amipin insan üzerine ne kadar düşüncesi ve fikri olabilir? İnsanın ne yapmak istediği üzerine. Biz de Tanrı'nın gözünde bir amipten daha gelişkin değiliz aslında. Aynı derecede bir hücreli bir canlı kadar basitiz. Ve bu aklımızla, mantığımızla anladığımızı, bildiğimizi zannettiğimiz şeyler de o büyük gerçeğin çok küçük bir kısmı. Biz çok küçük bir şeyi görebiliyoruz ve o kadarını anlayabiliyoruz. Ama şükürler olsun, insanın karşısındaki amip kadar da çaresiz değiliz. Çünkü Tanrı'nın gözünde bizler değerliyiz. Tanrı bizleri kutsal ruhu aracılığıyla bereketler ve denetler. Kutsal yazılar aracılığıyla bize yol gösterir, yardımcı olur. Yani amip kadar da kör ve anlamaz, algısız değiliz. En azından bunlar var. O yüzden de yaptıklarımızdan da bir ölçüde sorumluyuz. Çünkü Tanrı bize yolunu gösterdi. Şimdi bir resme bakalım. Evet. Resmimiz geliyor. Nasıl buldunuz? Modern resme benziyor değil mi sanki? Size bir şey söylemek istiyorum. Bu resim dünyanın en değerli resmi. Gerçekten de. Gelmiş geçmiş en değerli resmine bakıyoruz. Ve ne görüyoruz? Pek bir şey anlaşılmıyor. Ben bu kadar görebiliyorum. Belki siz biraz daha fazla anlayabilirsiniz. Bu resmi bir değer biçilemiyor. Ben internete baktım. Paul Cézanne'ın bir tablosu 375 milyon dolara gitmiş. Bu satılmadığı için değeri bilinmiyor ama satılsa 1 milyar dolar diyen de var. Daha fazla diyen de var. Çok değerli. Çünkü resme şimdi bütününe bir bakabilir miyiz? Bu bir parçasıydı çünkü resmin. Evet. Şuradaki detaya bakıyormuşuz biz. Oraya baktığımız zaman herhalde 5 dolar da vermezdik bu resmi ama çok pahalı bir resim ve Fransa hükümeti herhalde bunu satmaz. Satsaydı çok para ederdi, bilmiyorum. Yani küçük bir parçayı görerek bizim algımız da bu kadardır. Biz bu resmin tamamını algılayamadığımız gibi maalesef şimdi içinde bulunduğumuz durumla da gerçek büyük resmi, Tanrı'nın planını anlamamız pek mümkün değil. O zaman ne yapacağız? Kutsal yazılara bakacağız. Kutsal ruhun rehberliğine bakmak durumundayız. Pavlus 1. Korintlilerde ne dedi? Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır. Ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. Bilindiğim gibi bilmek, bu çok önemli. Tanrı'nın bizi bildiği gibi biz de görebileceğiz ve anlayacağız kendimizi de, hayatı da. İşte bu yaşadıklarımızın anlamını da şimdi pek anlayamıyoruz gerçekten de, küçük bir kısmıyla çünkü. Ancak algımız o kadarına yetiyor. Küçük bir kısmını değerlendirebiliyoruz. Bu yüzden doğru, hepimize aynı şeyi vermediği doğrudur. Kimimize az, kimimize çok verdi. Ama Mesih geri geldiğinde de sen zaten bana az vermiştin, ben de sana bir şey yok, bir şey veremeyeceğim diyebilir miyiz? Tanrı'yla tartışmayı kimseye önermiyorum. Tanrı'yla o gün geldiğinde tartışmamalıyız. O yüzden o gün tartışmamak için bugün üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz. Tanrı manevi babamız İbrahim'e ne demişti? Yaratılış 12:2'de. Ve seni büyük millet edeceğim. Seni mübarek kılacağım ve senin adını büyük edeceğim. Bereket kaynağı olacaksın. Tanrımız bizleri burada bıraktığı zaman denedik, başıboş bırakmadı. Bereket olmamızı istedi. Kendi üzerimize, yakınlarımız üzerine, başka insanların üzerine bereket olmamızı istedi. İbrahim'e söylediği gibi, manevi babamız İbrahim'e söylediği gibi bu söz bizleri de bağlamaktadır. Bereket olmalıyız. Yani en büyük bereketi, müjdeyi uluslara, insanlara, kişilere, bireylere tanıtmalıyız. Bu bizim görevimiz. Bildiğimiz gibi müjdeleme kilisenin işidir. Kilise de topluluk demektir. Türkçesi budur. Topluluk, yani burası kilisedir. Bina değil, taşlar değil, amplifikatörler, speakerlar değil. Biz kiliseyiz, buradaki insanlar. Ve kilise bu görevi yerine getirmek için de imanlıları kullanır. Yani buradaki insanları kullanır. Bu da bizim görevimizdir. Ve her kilise kendisini oluşturan insanların tamamı kadar güçlüdür, kuvvetlidir. Biz neysek kilisemiz de odur. Kilisemiz bizlerin toplamıdır, hepimizin toplamıdır. Ve bu kiliseyi etkin kılmak, etkin bir şekilde işletmek imanlılar için de bir yükümlülüktür. Ruhsal bakımdan etkili bir kilise kadar maddi bakımdan da yetkili ve etkin bir kilise olmak durumundayız. Bu hizmetler genelde fedakarlık gerektiren hizmetlerdir. Fedakarlık bedensel olabilir, ruhsal olabilir, maddi olabilir, manevi olabilir, hizmet şeklindedir. Şimdi kilisemizi etkin kılmak istiyoruz. Etkin kilise nasıl olmalıdır? Bir resmimize bakalım şimdi. Etkin kilise, etkin olmayan bir kilise üzerine. Evet. Resmi görüyorsunuz. Bilmem tanıdık geliyor mu? Benim açımdan çok tanıdık. Ben küçüklüğümde böyle çok eski dükkanlar vardı. Yer tahtaları gıcırdardı. İçerisi küf kokar, naftalin kokar. İçeride de zaten eski püskü şeyler olurdu. Bu resim tam satıcının arkasında durur. Göz hizasında. Bu veresiye satan, peşin satan, yani borçla çalışan ve peşin parası nakdi olan iki tane tüccarı simgelerdi bu resim. Yani satıcı şunu demek istiyor: benden borç istemeyin, ben borca satış yapmak istemiyorum, o adam gibi olmak istemiyorum, zayıf adam, onun gibi olmak istemiyorum diyor. Ama şimdi burada ilginç bir şey var değil mi? Bu sağ taraftaki peşin satan adam da çok makbul gözükmüyor, yani sevimli gözükmüyor. Bir kere şişman, günümüzde bu çok ayıp nedense, ayıp bir şey. Bir de elinde sigara var, püro var, sigara içiyor. Dolayısıyla öyle olmak da istemiyoruz ama geçtiğimiz yüzyılın başında sanırım bu resim o döneme ait. Böyle olmak makbulmuş, iyi bir şeymiş. Patron olan, zengin olan illa şişman olacak ve püro içmelidir. Zayıf olmak da kötü bir şeydi. Bugün en azından fit olmak iyi bir şey. Yani böyle fit olursanız insanlar size nedensiz yere takdir ederler. Şimdi evet, bu örneği şunun için gösterdim. Kilisemiz en azından tombul arkadaş, kendisine güvenli değil mi? Rahat, yani çalışabilir, hizmet yapabilir, her işini yapabilir. Diğeri perişan vaziyette. Bizler nasıl bir kilise olmak istediğimizi bu resme bakıp değerlendirebiliriz. Şimdi İsrail'i düşünün. Aslında başlarda peşin satan adam gibiydiler. Pardon. Tanrı'nın seçilmiş bir halkıydılar. Tanrı onları bereketliyordu. Her şekilde bereket içindeydiler. Yalnız İsrail'i şöyle düşünmeyelim. Bu genelde yanlış anlaşılan bir şeydir. İsrail ırk olarak değil, halk olarak Tanrı'nın halkıydı. Irk dediğimiz zaman İsrail soyundan, İbrahim'in soyundan doğrudan gelen insanları anlarsak bu yanlıştır. Orada ırk olarak, DNA olarak değil, Tanrı'nın halkı olarak Tanrı'ya hizmet eden, onun büyüklüğünü, yüceliğini kabul eden insanları anlamamız lazım. Yoksa Moablı Rut'u veya Hititli Uriya'yı anlayamayız. Ama onlar da Tanrı'nın halkına aitti. Tıpkı bugün olduğu gibi. Bugün de bir yanlış anlaşılma olur böyle. Seçilmiş bir ırk yoktur. Seçilmiş bir halk vardır. Ve o halk Tanrı'nın büyüklüğünü, yüceliğini kabul edenlerdir. Ama işte İsrail'de bir yanlış anlaşılmalar vardı ki bu sonra giderek yer etti. Seçilmiş ırk olanlar bazı şeyleri önemsememeye başladılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, kendilerinin seçilmiş olduğunu düşündüler ve bir takım yasalarla kendilerini bağladılar. Bu yasaların ötesinde her davranışı yapabiliyorlardı. Mesela Tanrı'nın evinde, yani büyük tapınakta tefecilik yapabiliyorlardı ve bunu hiç de yadırgamıyorlardı. Ama İsa Mesih geldiğinde biliyorsunuz o masaları devirdi. İşte bu Tanrı'nın bereketini kötüye kullanmaya bir örnek daha. Yani onlar dedi ki bende kalsın. Sunuları Tanrı'ya vermediler. İki efendiye birden kulluk edilemeyeceğini düşünemediler. Paraya kulluk etmeyi seçenler Tanrı'dan uzaklaştı. Alıp vermediler. Bu da Peygamber Malaki zamanında söylenmişti. Peygamber Malaki şöyle dedi. Malaki 3'e 8. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz diye soruyorsunuz. Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz. Yani tapınağa geliyorlardı. Evet, tefecilik, şu bu işlerini yapıyorlardı. Kurban satıyorlardı. Bir takım hatıra eşyalar, şunlar bunlar satıyorlardı. Ama Tanrı'ya ait olanı, Tanrı'ya ait olması gerekeni Tanrı'dan esirgiyorlardı. Ondalı sunuları vermiyorlar ve Tanrı çok ağır bir şekilde Peygamber Malaki'nin ağzından bunu söyledi. Benden çalıyorsunuz dedi. Daha ne desin yani, böyle bir şey Tanrı'dan duyan herhalde yıkılır. Nitekim sonra o tapınakta yıkıldı biliyorsunuz. Berekette kesildi bir süreliğine. Oysa Tanrımız bereketli bir Tanrıydı ve onları çölde 40 yıl boyunca karşılıksız beslemişti. Çünkü Tanrımız vermeyi seven bir Tanrıdır ve hiç kimse Tanrımız gibi veremez. Luka 6:38'de şöyle denilmiştir arkadaşlar. Sizde olanı verin, size verilecek. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Şimdi Tanrı bizim kişisel bereketimizi de arttırmak ister. O zaman Tanrı ile ilişkilerimizi sağlam bir temele oturtmamız gerekir. Bize verilenler içinden Tanrı'nın hakkını ona geri ayırmamız gerekir. Bu Tanrı'nın bizden istediği bir görevdir. Bu kişisel bereketimizi toplumumuzun, cemaatimizin, kilisemizin bereketi için kullanmamızı için istenmiştir, söylenmiştir. Çünkü dünyanın müjdeye ihtiyacı var ve müjde kilise dışında, gönüllüler dışında yayılamıyor. İlle de birilerinin kendini feda etmesi, bu hizmete adaması gerekiyor. O zaman kiliseyi güçlendirmek, kiliseyi zayıf ve çaresiz, bir şey yapamaz halde değil, güçlü, kuvvetli, etkili, etkin bir kilise haline getirmemiz gerekir. Bizler şayet Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya vermeyip kendimizi ayırırsak, evet, bu dünya için onu bir şekilde bir işte kullanırız. Ama bunun sonucunda durumumuz daha kötü olabilir. Yani bir pantolonumuz fazla olabilir ama öbür taraftaki şansımızı azaltmış olabiliriz. 1. Timoteoslular 6'ya bakıyoruz şimdi. Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik ne de ondan bir şey götürebiliriz. Yiyeceğimiz ve giyeceğimiz varsa bunlarla yetiniriz. Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. İnsanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Bazıları zengin olmak hevesiyle imandan saptılar ve kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Kendi kendilerine. Şimdi Türkçe'de bir söz var. Kefenin cebi yok diyoruz. Yani kefende böyle cep olmuyor. İçine bir şey koyamıyoruz. Beyaz bir bez sarıp işte aşağı koyuyorlar. Sanırım Batı'da eskiden kefen vardı. Filmlerde görüyoruz. Hayaletler onlarla çıkıyordu. Şimdi Batı'da insanı elbisesiyle gömdüklerine göre hayaletler de takım elbiseyle çıkacaklar herhalde. Şöyle değil mi? Üzerinde bez olmayacak. Öbür tarafa yanımızda yani bir şey götüremeyeceğimiz anlamına geliyor bu. O zaman burada dünya üzerinde kalacak şeyler için çok fazla kafa yormaya, çok fazla perişan olmaya gerek yok. Kendimizi çok fazla hırpalamamalıyız bu iş için. Çünkü görünüşte sahip olduğumuz her şey aslında Tanrı'ya ait. Bizler yalnızca bu dünyada işlemek, kullanmak hakkına sahibiz. Şimdi Monopoly diye bir oyun var, biliyorsunuz, ben çok severim. Eskiden oynardık. Burada dolaşırsın ve şansın da yaver giderse, biraz da akıllı davranırsan zengin oluyorsun. Caddeler satın alıyorsun, evler, oteller kuruyorsun. Diğerlerinin elindekini de alıyorsun. Giderek zenginleşiyorsun. Oyun oynarken de insana bir güven geliyor. Önde böyle bir sürü para, değil mi? Ver alırım bunu, ver onu da alırım diyebiliyorsunuz. Tabii oyun bitiyor, masa toplanıyor. Geride hiçbir şey kalmıyor. Ne zenginlik ne bir şey. Gerçek hayata dönüyoruz ve elimiz bomboş. Şimdi Monopoly'deki zenginliğin bu hayata faydası olmadığı gibi buradaki zenginliğin de öbür hayata pek bir faydası olmayacaktır. Çünkü kefende cep yok. Buradan öbür tarafa bir şey götüremiyoruz. Dünya malı ve parası burada kalacak. Bu yüzden de parayı Efendimiz olarak kabul edemiyoruz. Demin ne diyorduk? Eğer gereği gibi kullanılmıyorsa para sevgisi her türlü kötülüğün bir köküdür denilmişti. Kötü olan burada para değil. Para sevgisi, yani paraya olduğundan çok daha fazla bir değer vermek, onu hayatın amacı haline getirmek. Bir şeyleri uğruna araç değil, amaç haline getirmek. Kötülük de zaten nesnelerde değildir, insanın niyetindedir, insanın davranışlarındadır. Tek başına bir nesneye iyi ya da kötü diyemeyiz, paraya, başka bir şeye. Bunları insan kullandığı zaman, kötüye kullanınca kötü olur. Matta 6'da şöyle denilmiştir, bir bakalım. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yer, yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir ne de hırsızlar gelip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Unutmayalım ki bu dünyada sahip olduğumuz sandığımız her şey onları nasıl kullandığımız ve ne iş için kullandığımızla aslında ilişkilidir. Çünkü en baştaki konumuza dönersek yeryüzünde Tanrı'nın kahyaları olarak bulunuyoruz. Burada bir görevle geçici bir süre için bulunuyoruz ve hiçbir şey nedensiz değil. Yani burada varsak bu bir amaç için var, bir anlamı olduğu için var. Rastgele değil. rastgele bir şekilde dünyada değiliz. Burada Tanrı'nın vekili olarak bulunuyoruz. Bu çok önemli. Gerçekten Tanrı'nın vekili, Tanrı'nın kahyası hissediyorsak kendimizi, o zaman görevimizin ne olduğunu da aşağı yukarı kavrayabiliriz. Paranın kölesi mi, efendisi miyiz? Her şeye sahip bir insan da paranın kölesi olabilir. O zaman onun özgürlüğünden söz edilemez. Çünkü sonuçta o da bir köledir. Bizim bakış açımızla çok büyük bir şirketin, mesela Microsoft'un sahibiyle Bangladeş'te bir köylü çok çok farklıdır. Onları asla bir araya getiremeyiz. Birisi büyüktür, birisi hemen hemen içtir. Ama Tanrı'nın gözünde çok farklı olabilir. Tanrı'nın gözünde belki de o Bangladeşli köylü Bill Gates'ten çok daha değerlidir belki de. Zaten Markos 12:41-44 İsa tapınaktaki bağış kutusunun karşısına oturmuş, kutuya para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya büyük paralar attı. Yoksul bir dul kadın da geldi. Birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı. Öğrencileri yanına çağıran İsa onlara şöyle dedi: size doğrusunu söyleyeyim, bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü diğerlerinin hepsi zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna rağmen varını yoğunu, geçinmek için elinde bulunanın tümünü verdi. İşte bu dul kadın Tanrı'nın gözünde eğer diğer zenginlerden çok daha değerliyse, ki İsa Mesih'in tanıklığıyla bu böyle, bunu İsa Mesih söylüyor, o zaman Tanrı sevgisi sözün dışında eylemle de olmalıymış. Neyse ki bizlerden, gönlümüzden kopan istenir kilise için. Öyle varını yoğunu vereceksin, o bayağı zor olurdu. Şimdi burada bir şey de var, kurtuluş parayla satın alınmaz. Sakın yanlış anlamayalım. Ne kadar çok para verirsem o kadar kurtulurum anlamında değildir bu. Kurtuluş yalnızca İsa Mesih'in haçın üzerinde akan kanıyla sağlanabilir. Kurtuluş yalnızca Tanrı'nın verdiği görevi yerine getirmekle kullanılmalıdır. Kurtuluş İsa Mesih'le olur. Bu kullanılan para Tanrı'nın verdiği görevi yerine getirmek içindir. Bunun kurtuluşumuzla doğrudan bir alakası yok. Bu görevi yerine getirmek de zaten bizim sorumluluğumuzdur. Vermek Tanrı'yı sevdiğimiz için olmalıdır. Bağışlar, sunular Tanrı'yı sevdiğimiz için yapılmalıdır. Tıpkı sevgilimize, sevgili eşimize çiçek alır gibi mutluluk içinde ve sevinçle yapılmalıdır. Şimdi evet, erkek yüzleri bu konuda herhalde benim gibi düşünüyor değil mi? Çiçek hem çok pahalı hem çok lüzumsuz. Bir de soluyor, iki günde bir sürü para veriyoruz. Neyse, eşim yok burada, rahat rahat konuşuyorum. Yoksa biraz daha sorun olurdu. Neyse, şöyle diyebiliriz erkekler olarak: evimin çiçeği sensin karıcığım. Başka bir şey istemez. Evet. Bağışlarımız, sunularımız acı içinde diş çektirir gibi değil, isteyerek, severek verilmelidir. Mesela şimdi ülkemizde futbol çok sevilir. Herkes sevdiği takımın gider formasını satın alır. Ona bir ölçüde destek olur değil mi? Şimdi mesela şöyle bir kampanya yapılsa, aya roket atacağız. Herkes biraz para versin. Kimse 5 kuruş vermez Türkiye'de, eminim. Yani inanmaz. Aya atılacak roketi de umursamaz. Bir ilişki kurmaz. Ama Fenerbahçe Messi'yi alacağız, hadi para verin deseler, şimdi durabilir misiniz? Demek ki o zaman ne diyeceğiz? Tanrı'nı, takımını sevdiğin gibi seveceksin Türkler için. Yani o kadar sevsek yeter. İsa'nın ateşli taraftarları olsak yeter. Desteklediğimiz takım kadar Tanrımız için de fedakarlıkta bulunsak, severek, isteyerek versek yeter. Evet, ben şimdi size bir resim göstermek istiyorum. Son olarak bir grafik göstereceğim. Bu grafik yeryüzündeki müjdeleme harcamalarını gösteriyor oran olarak. Sarı renkle gördüğünüz yerler yeryüzünde müjdeyi tanıyan uluslar. Bunlar için harcanan para da orada gördüğünüz oran kadar. O kırmızı alanla, kırmızı renkle belirtilmiş alan da müjdeyi tanımayan uluslar için yapılan müjdeleme harcamalarını gösteriyor. Burada binde bir, yüze yüz 10.000 küçük kare olduğunu düşünürsek 10 tanesi, yani binde bir. Yeryüzünde Hristiyanlık ve müjde için harcanan paranın binde 999'u zaten müjdeyi tanıyan insanlar için harcanıyor. Gerçi onlara da lazım belki. Geçenlerde bir küçük şey paylaşayım. İngiltere'de gençlerin 2/3 kendisini ateist olarak tanımlıyormuş. Tabii ki onlara da lazım. Ama Asya'nın, Afrika'nın veya Anadolu'nun göbeğinde hiç müjdeden haberi olmamış insanlara da ulaşmak çok önemli. Bu binde birle olmaz. Ama yardım gelsin, şu olsun, bu olsun. Şimdi arkadaşlar, taşıma suyla da değirmen dönmez. Yani oradan su getirelim de şu değirmeni döndürelim. Bitti, hadi azıcık daha getir, bir kova yolla. Böyle olmuyor maalesef. Biz yeterli ve güçlü bir kilise olmak istiyor isek bunu kendimiz, kendi kaynaklarımızla yapmalıyız. Yardıma bel bağlamamalıyız. Zaten Büyük Atatürk, bizlerin lideri, Türklerin lideri de şöyle diyordu. Bugün yardım alan yarın emir alır diyordu. Oysa biz Tanrı'dan başka hiç kimseden emir almak istemiyoruz. Bir tek Tanrı'nın emri bize yeter. O yüzden emir de almayacağız. Dışarıdan yardım da beklemeyeceğiz. Kendi kendimizi, kilisemizi döndüreceğiz. Son olarak Elçiler 20:35'e bakalım ayetimize. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim. Vermek almaktan daha büyük mutluluktur. Bunu Tanrı uğruna, Tanrı için yapabilirsek ne mutlu bize. Mesih'i alamayabiliriz ama İsa'yı alacağız. O zaman fedakarlıkta bulunmamız gerekiyor.